Ayrım 11. Incognito. David Eagleman. Sayfa 109. Zihinde demokrasi. Minsky'nin kuramında eksik olan şey, sorunun cevabının kendi ellerinde olduğuna inanan bu uzmanlar arasındaki rekabetti. Çünkü iyi kurgulanmış bir dram gibi insan beyni de tezatlar ve çelişkiler üzerinden işler. Bir üretim hattında ya da bir bakanlıkta çalışan her birey küçük bir işte uzmanlaşmıştır. Buna karşılık bir demokraside yer alan partiler aynı meselelerle ilgili farklı görüşler savunurlar. Sürecin önemli bir unsuru ise devlet gemisini yönlendirmek için girişilen mücadeledir. Beyin de temsili demokrasilere benzer. Farklı seçenekleri tartıp onlar temelinde birbiriyle rekabete giren ve bu arada işleri birbiriyle çakışan çok sayıda uzmandan meydana gelir. Walt Whitman'ın da doğru biçimde ifade ettiği gibi bizler büyüyüz, içimizde çokluklar barındırırız ve bu çokluklar birbiriyle sonu gelmez bir savaş içindedir. Her biri davranışımızı belirleyecek son çıktı kanalını denetim altına almak için rekabet eden farklı gruplar beyninizde birbirleriyle sürekli bir konuşma halindedir. Siz bunun sonucunda kendinizle mücadele etmek, kendinize küfretmek, kendinizi bir şey yapmaya ikna etmek gibi modern bilgisayarların asla yapamadığı tuhaf işleri kotarmış olursunuz. Bir partide ev sahibi size çikolatalı pasta ikram ettiğinde kendinizi bir çıkmazın içinde bulursunuz. Beyninizin bazı bölümleri zengin enerji kaynağı şekere karşı büyük bir istek duyacak biçimde evrimleşmişken diğer bölümler de olumsuz sonuçlara odaklanmıştır. Kalbinize gelebilecek zarar ya da göbek yağları gibi. Bir tarafınız pasta için yanıp tutuşurken bir tarafınız da sizi ondan vazgeçirecek irade gücünü toplamaya çalışmaktadır. Hareketlerinize, yani elinizin pastaya uzanıp uzanmamasına hükmedecek olan parti ise parlamentonun nihai oylamasıyla seçilecektir. Biyolojik varlıklar bir içsel çokluklardan dolayı iç çatışmalara sahne olabilir. Çatışma sözcüğü ise tek programla çalışan bir varlık için öyle kolay kolay kullanılamaz. Arabanız hangi tarafa döneceği konusunda bir çatışma yaşayamaz örneğin. Çünkü tek bir sürücüyle yönetilen tek bir direksiyonu vardır. Şikayet etmeksizin yönergeleri uygular. Ama beyin 2, hatta sıklıkla daha fazla sayıda zihin içerebilir. Pastaya uzanıp uzanmamaya bir türlü karar veremeyiz. Çünkü davranışımıza yön veren direksiyonun üzerindeki küçük ellerin sayısı çoktur. Laboratuvar fareleriyle yapılan şu basit deneyi ele alalım. Fareye yolun sonunda hem yiyecek hem de elektrik şoku verirseniz, hayvan sona belirli bir mesafe kala kendini sıkışmış halde bulur. Önce yaklaşır, sonra kendini geri çeker. Çekilirken birden tekrar yaklaşacak cesareti bulur. Çatışmanın etkisiyle ileri geri salınır. Farenin üzerine küçük bir kayış donanımı geçirip yiyeceğe yöneldiği ve elektrik şokundan kaçındığı zamanlarda uyguladığı kuvvetleri ayrı ayrı ölçerseniz, farenin iki kuvvetin eşit olduğu ve birbirini yok ettiği noktada sıkışıp kaldığını görürsünüz. İtme kuvveti çekme kuvvetine eşitlenmiştir burada. Kafası karışan farenin direksiyonu üzerinde birbirine ters yönde kuvvet uygulayan iki çift pençe vardır şimdi. Bunun sonucunda fare kıpırdayamadan olduğu yerde kala kalır. Beyin ister insana ister fareye ait olsun, birbiriyle çatışan parçalardan oluşmuş bir makinedir. İç bölümlenmelere sahip bir düzeneğin inşası size tuhaf geliyorsa, buna benzer toplumsal makineleri zaten uzun süredir inşa etmekte olduğunuzu hatırlayın yeter. Duruşma salonundaki jüriyi getirin gözünüzün önüne. Farklı görüşlere sahip 12 kişinin görevi ortak bir karara varmaktır. Üyeler tartışır, birbirini ikna etmeye çalışır, birbirini etkiler. Fikirlerinden vazgeçer ve en sonunda tek bir karara varmak üzere birleşirler. Farklı görüşler jüri sisteminin bir dezavantajı değil, merkezi unsurudur. Bu ortak karar oluşturma sanatından esinlenen Abraham Lincoln, muhalifleri William Seward ve Salmon Chase'i başkanlık kabinesine dahil etmeye karar vermişti. Lincoln, tarihçi Doris Kearns Goodwin'in unutulmaz sözleriyle bir rakipler takımını görevlendirmeyi seçmişti. Rakip takımlar siyasi stratejide merkezi önem taşır. Zimbabwe'de ekonominin ciddi bir düşüşte olduğu 2009 Şubat'ında Başkan Robert Mugabe, daha önce suikast yoluyla öldürmeye çalıştığı rakibi Morgan Tsvangirai ile güçleri birleştirmeyi kabul etmişti. Mart 2009'da ise Çin'in başkanı Hu Jintao, Çin'in ekonomik ve siyasi geleceğini biçimlendirmeye yardım etmek üzere birbirine muhalif iki siyasi grup liderini, Xi Jinping ve Li Keqiang'ı görevlendirmişti. Bana göre beyni anlamanın en iyi yolu da onu bir rakipler takımı olarak ele almaktır. Bu bölümün geri kalanında bu çerçeveyi inceleyeceğiz. Rakip gruplar hangileri? Birbirleriyle nasıl rekabet ediyorlar? Bütün nasıl korunuyor? İşler alt üst hale geldiğinde neden oluyor? Konuları ele alırken rakip grupların genelde aynı hedefe, ülkenin başarısı, kilitlenmiş olduklarını, farkın çoğunlukla hedefe ulaşma yöntemlerinde yattığını da unutmamamız gerekiyor. Rakipler Lincoln'un ifadesiyle çoğunluğun iyiliği için kimi zaman müttefik olmalıdır. Sinirsel alt gruplar içinse bu ortak hedef organizmanın hayatta kalması ve başarısıdır. Liberaller de muhafazakarlar da ülkelerini sever. Fakat onu yönlendirmek için birbirinden ciddi biçimde farklı stratejilere yönelirler. Benzer şekilde beyinde de sorunları en iyi kendisinin çözebileceğine inanan farklı rakip gruplar bulunmaktadır. Egemen iki partili sistem, akıl ve duygular. Psikolog ve ekonomistlerin insan davranışlarının tuhaf ayrıntılarını çözmeye çalışırken yararlandıkları bir ikili süreç hesabı vardır. Buna göre beyin iki farklı sistem içerir. Hızlı ve otomatik olan birincisi bilinçli farkındalık yüzeyinin altında çalışırken ikincisi yavaş, bilişsel ve bilinçlidir. Birincisi otomatik, örtük, bulgusal, sezgisel, bütüncül, tepkisel ve dürtüsel olarak nitelendirilir. İkincisi ise bilişsel, açık, kurala ve derin düşünmeye dayalı olarak. Bu iki süreç birbiriyle sürekli bir mücadele içindedir. Aslında bu ikili süreç yaftası bütünün yalnızca iki sistemden oluştuğunu düşünmemizi gerektirmez. Çünkü devreye birkaç farklı sistem girebilir. Söz gelimi 1920'de Sigmund Freud, ruh, psyche için oluşturduğu modelde birbirine rakip üç bölümün varlığından söz etmişti. İlkel benlik ya da id, sezgisel, benlik ya da ego, gerçekçi ve örgütlü ve üst benlik ya da süperego, eleştirel ve ahlaki yönden değerlendirici. 1950'lerde Amerikalı nörobilimci Paul MacLean ise evrimsel gelişmenin ardışık 3 aşamasını temsil eden 3 katmandan oluştuğunu öne sürmüştü. Sürüngen beyni sağ kalım davranışlarıyla ilgili, limbik sistem duygularla ilgili ve neokorteks üst düzey düşünmeyle ilgili. Her iki kuramın ayrıntıları da artık nöroanatomistlerin gözünden epeyce düştüyse de fikir özünde hala ayaktadır. Beyin birbiriyle mücadele halindeki alt sistemlerden oluşmuştur. Biz şimdilik yolumuza genelleştirilmiş ikili süreç modelini başlangıç noktası olarak ele alarak devam edeceğiz. Çünkü bu model konunun özünü bize layığıyla açıklayabilecektir. Psikologlar ve ekonomistler bu farklı sistemleri soyut biçimde ele alıyor olsalar da modern nörobilim bunları anatomik bir temele oturtmak için var gücüyle çabalamaktadır. Beynin A şeması gerçekten de ikili süreç modeliyle örtüşen bölümlerin varlığını ortaya koyar. Bazı beyin alanları, örneğin şakakların hemen iç kısmına karşılık gelen ve dorsolateral prefrontal korteks adını alan beyin bölgesi dış dünyadaki olaylarla ilgili üst düzey işlemlerde devreye girerken bazı alanlarda, örneğin alnımızın hemen arkasında yer alan medial prefrontal korteks ve korteks yüzeyinin derinlerinde yer alan bazı alanlar, bunun aksine açlık düzeyi, güdülenme durumumuz, herhangi bir şeyi ödül olarak algılayıp algılamadığınız gibi vücudun iç durumuyla ilgili bilgileri izler. Ancak durum bu kaba bölümlendirmenin işaret ettiğinden daha karmaşıktır. Çünkü beyin gelecekteki durumları simüle edebilir, geçmişi anabilir. O anda el altında bulunmayan bazı şeylerin nerede olabileceğini bulmaya çalışabilir vesaire. Ancak dış ve iç durumları izleyen sistemler paralelinde yaptığımız bölümlendirme kabaca da olsa bize şimdilik yol gösterecektir. Ortaya çıkan tabloyu ayrıntılandırma işine ise biraz daha ileride girişebiliriz. Şu ana kadar daha çok kara kutularla ya da nöroanatomiyle ilişkilendirile gelmiş kavramlardan kaçınmak çabasıyla herkese tanıdık gelecek iki kavram seçtim. Akılcı ve duygusal sistemler. Her ne kadar eksik ve kusurlu olsalar da bu terimler beyindeki rekabetin ana noktalarını açıklamada yeterli olacaktır. Akılcı sistem, dış dünyadaki nesne ve durumların incelemesiyle ilgilenen, duygusal sistem ise vücudun iç durumunu izleyen ve işlerin iyiye mi kötüye mi gittiği konusunda endişe duyan sistemdir. Bize genel bir yol gösterici olması açısından akılcı bilişselliğin kabaca dış olaylar, duygusallığın ya da iç durumla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İç durumunuza başvurmadan bir matematik problemi çözebilir, ancak menüden kendinize tatlı seçemez ya da o anda ne yapmak istediğinizle ilgili bir öncelik sıralaması yapamazsınız. Duygusal ağlar bir sonraki aşamada gelecek olası eylemlerinizi öncelik sırasına sokmak için kesinlikle gereklidir. Odanın birine dalıveren duygusuz bir robot olsaydınız, çevrenizdeki nesnelerle ilgili analizler yapabilir ama bir sonraki adımda ne yapacağınızın kararsızlığıyla donup kalırdınız. Öncelikli eylemler konusundaki seçimlerimiz iç durumumuzca belirlenir. Eve döndüğünüzde doğrudan buzdolabına mı, banyoya mı yoksa yatak odasına mı yöneleceğiniz evdeki dış uyaranlara değil, vücudunuzun iç durumuna bağlıdır. Matematiğin de öldürmenin de bir zamanı var. Akılcı ve duygusal sistemler arasındaki çatışma, felsefecilerin vagon açmazı, trolley dilemma olarak adlandırdıkları durumla açıklanabilir. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir tren vagonu kontrolden çıkmış, raylarda hızla ilerliyor. Epeyce aşağıda ise 5 işçi ray onarımıyla uğraşmakta. Siz ise yakından geçiyorsunuz ve hepsinin öleceğini hemen anlıyor ama bu arada yanı başınızdaki makasa müdahale ederek vagonu tek bir kişinin öleceği biçimde yönlendirebileceğinizi de fark ediyorsunuz. Ne yaparsınız? Soruda herhangi bir tuzak ya da gizli bilgi olmadığını varsayın. Eğer siz de çoğu insan gibiyseniz, müdahalede bir an bile tereddüt etmezsiniz. Bir kişinin ölmesi, 5 kişinin ölmesinden iyidir nasılsa, değil mi? Evet, doğru bir seçim. Şimdi açmaza ilginç bir ekleme yapıyoruz. Aynı vagon yine aynı raylardan geçiyor ve yine aynı 5 kişi tehlikede. Ancak bu sefer siz rayların üzerinden uzanan köprüde bir izleyicisiniz ve yakınlarınızda da çok şişman bir adam var. Fark ediyorsunuz ki eğer onu aşağı iterseniz vücudu treni durdurup o 5 işçiyi kurtarmaya yetecek irilikte. Peki onu iter misiniz? Eğer çoğu insan gibiyseniz masum bir insanı öldürmek fikri sizin de tüylerinizi diken diken edecektir. Ama durun bir dakika, bunu bir önceki seçiminizden farklı kılan nedir ki? Yaptığınız şey yine 5 yaşama karşılık bir yaşamı feda etmek değil mi? İşin aritmetiği iki durumda da aynı değil mi? Bu iki olgu arasındaki fark tam olarak nedir? Kant geleneğini izleyen felsefeciler, farkın insanların nasıl kullanıldığında yattığını savunur. Birinci senaryoda yaptığınız kötü bir durumu, 5 kişinin ölümü, daha az kötü bir duruma, tek kişinin ölümü indirgemekten ibarettir. İkincisinde ise köprüdeki adamı belirli bir amaca hizmet eden bir araç olarak kullanmaktasınızdır. Bu, felsefe literatüründe popülerlik kazanmış bir açıklamadır. Ama ilginç biçimde insanların seçimlerinde yaptıkları bu dönüşü anlamaya yarayacak, daha beyin merkezli bir yaklaşımda olabilir. Joshua Green ve Jonathan Cohen adlı nörobilimciler tarafından önerilen alternatif yoruma göre iki senaryo arasındaki fark, bir insana dokunmak, yani onunla yakın mesafeden etkileşim kurmakla ilgilidir. Aynı soru köprüdeki adamın bir düğmeye bastığınızda açılan bir kapak yoluyla aşağı düşmesini olası kılacak biçimde kurulduğunda, oyunu adamın düşmesi yönünde kullanan epeyce kişi çıkar. Adamla yakın temasta bulunma düşüncesi, bir nedenle insanları onu ölüme itmekten caydırmak. Neden mi? Çünkü bu tür bir kişisel etkileşim duygusal ağları harekete geçirir. Problemi soyut, kişiler üstü bir matematik problemi olmaktan çıkarıp kişisel ve duygusal bir karara dönüştürür. Beyin görüntüleme teknikleri vagon problemini düşünen insanlarda şu bulguları ortaya çıkarmıştır. Köprü senaryosunda motor, hareketle ilgili, planlama ve duygularla ilgili alanlar etkinleşirken, makas senaryosunda etkinleşen beyin bölgeleri akılcı düşünmede rol oynayan bölgelerden ibarettir. İnsan birini itmek zorunda kaldığında duygusal bakımdan hareketlenir ama yalnızca bir kaldırıcı hareket ettirmek durumunda kaldığında beyni uzay yolundaki Mr. Spock'unkinden farksız çalışır. Beyindeki duygusal ve akılcı ağlar arasındaki çekişme, Alacakaranlık Kuşağı dizisinin eski bölümlerinden birinde oldukça iyi bir biçimde gözler önüne serilir. Hatırladığım kadarıyla öykü şöyleydi. Paltolu bir yabancı bir adamın kapısında belirir ve ona bir teklifte bulunur. İşte üzerinde tek bir düğme bulunan bir kutu. Tek yapman gereken bu düğmeye basmak. Bunu yaparsan sana $1000 vereceğim. Peki düğmeye bastığımda ne olacak diye sorar adam. Yabancı yanıtlar. Düğmeye bastığında çok uzaklarda hiç tanımadığın biri ölecek. Adam bütün gece içine düştüğü bu ahlaki açmazdan dolayı kıvranır. Düğmeli kutu mutfak masasının üzerinde öylece durmaktadır. Kutuya uzun uzun bakar, çevresinde döner durur. Alnı ter içinde kalmıştır. Nihayet içinde bulunduğu berbat mali durumu da değerlendirmeye kattıktan sonra kutuya doğru atılır ve düğmeye basar. Hiçbir şey olmaz. Ortalık sessizdir. Sıradan bir hava hüküm sürmektedir. Derken biri kapıya vurur. Paltolu yabancıdır gelen. Adama parasını verir ve kutuyu alır. Bekle diye bağırır adam arkasından. Şimdi ne olacak? Yabancı yanıtlar. Kutuyu alacağım ve sıradaki kişiye vereceğim. Çok uzaklarda, hiç tanımadığın birine. Öykümüz, kişisellik taşımayan bir tavırla düğmeye basmanın kolaylığını vurgular. Adamdan istenen eğer birine elleriyle saldırmak olsaydı, büyük ihtimalle pazarlığı baştan kabul etmeyecekti. Evrimimizin erken dönemlerinde diğer insanlarla ellerin, ayakların, belki de bir sopanın izin verebileceğinden daha uzak mesafeden etkileşim kurmanın yolu yoktu. Bu etkileşim mesafesi belirgin ve neden-sonuç ilişkilerine bağlıydı. İşte duygusal tepkilerimiz de bu durumu yansıtır. Günümüzde durum farklıdır. Generaller, hatta askerler bile öldürdükleri insanlardan epeyce uzakta bulurlar kendilerini. Shakespeare'in 6. Henry oyununun 2. bölümünde Asi Jack Cade, Lord Say'e sataşarak onun savaş alanının tehlikesini hiçbir zaman doğrudan yaşamadığı gerçeğini yüzüne vurur. Ne zaman vurdun tek bir yumruk olsun savaş alanında? Lord Say yanıtlar. Uzaklara uzanır büyük adamların elleri. Hiç görmediğim insanlara çoktur vurmuşluğum ve vuruşlarımla öldürmüşümdür onları. Artık tek bir düğmeye basarak İran Körfezi ve Kızıldeniz'deki donanma gemilerinin güvertelerinden 40 adet yüzeyden yüzeye Tomahawk füzesi fırlatabiliyoruz. Bağdat'ın binaları dumanlar arasından kaybolurken füze operatörleri düğmeye basma eyleminin sonuçlarını yalnızca dakikalar içinde CNN'den canlı olarak izleyebiliyorlar. Fiziksel yakınlık olmadığı için duygusal etkiler de eriyip gidiyor artık. Savaşın bu kişiler üstü doğası onu şaşırtıcı biçimde kolaylaştırmıştır. 1960'lı yıllarda bir siyasi düşünür, nükleer savaşı başlatacak düğmenin ameliyatla başkanın en yakın arkadaşının göğsüne yerleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Böylece başkan dünyanın öbür ucundaki milyonlarca insanı yok etmeye karar verirse, önce arkadaşına fiziksel zarar vermesi, düğmeye ulaşmak için onun göğsünü yarması gerekecekti. Bu durum en azından karar verme sürecinde duygusal beyin sistemlerini de devreye sokacak, kararın kişiler üstü doğasının önüne geçmek mümkün olacaktı. Her iki nöral sistemin de davranışın tek olan çıktı kanalını denetim altına almak için birbiriyle mücadele etmesi nedeniyle duygular, karar verme sürecindeki dengeyi bir tarafa kaydırabilir. Kökleri eskilere dayanan bu savaş, artık birçok insan için sıradan bir yönerge halini almıştır. Bununla ilgili kötü bir şeyler hissediyorsam olasılıkla yanlıştır. Bunun tersi birçok örnek de vardır elbette. Örneğin bir başkasının cinsel tercihi sizi rahatsız edebilir. Ama bu seçimi yine de ahlaki yönden yanlış bulmayabilirsiniz. Ama öyle ya da böyle duygular karar vermede genellikle yararlı bir yönlendirme mekanizması olarak iş görür. Beyindeki duygu sistemleri evrimsel bakımdan eski oldukları için birçok farklı türde ortaktır. Buna karşılık akılcı sistemin evrimsel geçmişi çok daha kısadır. Ancak gördüğümüz üzere akılcı sistemin görece yeni olması onun tek başına üstün olduğu anlamına gelmez. Herkes salt akılcılık ve sıfır duyguyla Mr. Spock gibi olsaydı toplumlar şimdikinden daha iyi durumda olmayacaktı. Beyin için en iyisi bir denge durumu, yani iç rakiplerin bir takım olarak çalışmasıdır. Adamı köprüden aşağı itme düşüncesinin içimizde uyandırdığı tiksinti toplumsal etkileşim açısından çok önemliyken bir Tomahawk füzesini fırlatmak üzere düğmeye bastığımız zamanki vurdum duymazlığımız da uygarlık için yıkıcıdır. Duygusal ve akılcı sistemler arasında bir dengeye ihtiyaç duyulur ve bu denge doğal seçilimin sonucunda beynimizde zaten optimize hale getirilmiş olabilir. Başka bir ifadeyle iki parçalı bir demokrasi belki de tam ihtiyacımız olan şeydir. Herhangi bir parçanın kontrolü ele geçirmesi kesinlikle daha az verimli ve daha az etkili bir sistemle sonuçlanır. Eski Yunanlar yaşamla ilgili olarak bu bakış açısını yakalayan bir benzetme yapmışlardı. Bir arabacısınız ve iki tekerlekli at arabanız güçlü kuvvetli iki at tarafından çekiliyor. Beyaz at aklın, siyah at tutkunun temsilcisi. Beyaz at sizi sürekli olarak yolun bir tarafına, siyah at da diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin işiniz dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmak. Çünkü yolun ortasından ilerlemeye devam etmenizin tek yolu bu. Duygusal ve akılcı ağlar yalnızca anlık ahlaki kararlar alınırken değil, birlik bir başka durumda daha birbiriyle mücadele ederler. Zaman ölçeğinde nasıl davrandığımız. Şeytan neden size şöhreti şimdi satar da ruhunuzu daha sonra ister? Bundan birkaç yıl önce Daniel Kahneman ve Amos Tversky adlı psikologlar insanın içine kurt düşürecek ölçüde basit bir soru attılar ortaya. Size şu anda $100 verme ya da bir hafta sonra $110 verme seçeneklerini sunsam hangisini seçerdiniz? Çoğu kişi seçimini o anda alabileceği $100 yönünde yapmayı yeğlemişti. Bir $10 fazlası için koca bir hafta beklemeye değmezdi. Araştırmacılar daha sonra soruda küçük bir değişiklik yaptılar. Size bundan 52 hafta sonra $100 ya da 53 hafta sonra $110 vermeyi teklif etsem hangisini seçerdiniz? Katılımcıların çoğu bu sefer seçimlerini 53 haftalık bekleme süresi lehine değiştirdi. Burada dikkat edilecek nokta her iki senaryoda da fazladan bir haftalık bekleme süresinin fazladan bir $10 kazandırıyor olması. Öyleyse seçimlerin tersine dönerek önce bir tanesinde sonra diğerinde yoğunlaşmasının nedeni ne olabilir? Bunun nedeni insanların geleceği indirime tabi tutmasıdır. Şimdiki zamana göre yakın olan ödüllere, gelecekteki ödüllere kıyasla daha büyük değer biçilir hep. Ödülle gelecek hazzı ertelemek güçtür ve hemen şimdi her zaman en büyük değerin kendisine verilmesi bakımından çok özel bir konumdadır. Kahneman ve Tversky'nin seçimlerde gözledikleri tersinmenin nedeni bu indirimin belirli bir şekle sahip olmasıydı. Yakın geçmişe doğru hızla inişe geçer, sonra hafifçe düz bir seyir gösterir. Görece uzak zamanlarda sanki bir durumun diğerinden farkı yoktur. Bu çizgi daha basit iki süreci birleştirdiğinizde elde edeceğiniz çizgiye benzer aslında. Kısa dönemli ödüllere prim verilen süreç ile daha uzak gelecek konusunda kaygı duyulan süreç. Bu durum Sam McClure ve Jonathan Cohen adlı nörobilimciler ile meslektaşlarına yeni bir fikir verdi. Seçimlerin tersinmesi problemini beyindeki çoklu rakip sistemler ışığında yeniden ele alan araştırmacılar, gönüllülerden bir beyin görüntüleme cihazıyla tarandıkları sırada ya hemen şimdi al ya da daha sonra fazlasını al türünden ekonomik kararlar vermelerini istediler. Amaçları biri anında ödüllendirilme ile diğeri daha uzun dönemli akılcılıkla işleyen iki sistem bulmaktı. Bu iki sistem birbirinden bağımsız olarak çalışıyor ve birbiriyle çarpışıyor idiyse bu durum verileri pekala açıklayabilirdi. Sonuçlar anlık ya da kısa dönemli ödüllerin seçilmesinin gerçekten de duygularla ilgili bazı beyin bölgelerini ciddi biçimde etkinleştirdiğini göstermekteydi. Bu alanlar alkol bağımlılığı gibi dürtüsel davranışlarla ilişkiliydi. Buna karşılık daha büyük getirisi olan, daha uzun dönemli ödüllerin seçildiği durumlarda etkinleşen alanlar, korteksin üst düzey bilişsel işlevler ve düşünmeyle ilgili yan, lateral bölgeleriydi. Bu yan alanlardaki etkinlik ne kadar fazlaysa, katılımcı da ödülü ertelemeye o kadar niyetliydi. 2005 ile 2006 yılları arasına karşılık gelen bir dönemde ABD'de emlak sektöründe büyük bir kriz patlak vermişti. Sorun, son zamanlardaki ipotek işlemlerinin %80'inin değişken oranlı krediye bağlanmış olmasıydı. Bu yüksek risk faizli kredilere imza atan borçlular, daha yüksek ödeme oranları karşısında kendilerini bir anda köşeye sıkışmış bulmuşlardı. Borçlarını ödemeyenlerin sayısı hızla artıyordu. 2007'nin sonları ile 2008 arasında ABD'de haciz yoluyla el konulan evlerin sayısı 1 milyona yaklaşmış, ipotek teminatlı menkul değerler büyük oranda ve hızla değer kaybetmişti. Tüm dünyada kredi almak güçleşmişti artık. Ekonomik çöküş yaşanıyordu. Tüm bunların beyindeki rakip sistemlerle ne ilgisi var? Yüksek riskli faizli ipotek teklifleri aslında şimdi istiyorum sisteminden faydalanmaya son derece uygun hale getirilmişti. Bu muhteşem evi çok düşük geri ödeme oranlarıyla şimdi alın, arkadaşlarınızı ve ailenizi etkileyin, düşünebileceğinizden çok daha rahat yaşayın. Değişken oranlı ipotek faizi bir ara yükselecektir, doğru, ama bilinmeyen bir gelecekte ve buna daha çok zaman var. Kredi veren bankalar anlık ödül devrelerine böylece doğrudan bağlanarak Amerikan ekonomisini neredeyse tümüyle hortumlamayı başardılar. Ekonomist Robert Shiller'ın bu ipotek krizinin başlangıcında söylediği gibi bu tür tartışmalı mali balonların nedeni en çok da fiyatların yükselişe geçtiği dönemde ortaya çıkan gerçeklere bağışık bulaşıcı bir iyimserlik idi. Bu balonlar aslında temelde toplumsal olgulardır diye sürdürüyordu sözlerini Shiller ve bunlara yakıt sağlayan psikolojiyi anlayıp onunla baş etmeye çalışana kadar da oluşmaya devam edeceklerdir. Şimdi istiyorum'a dayalı pazarlıklara ilişkin örnekler aramaya başladığınızda bunları her yerde görmeye başlarsınız. Kısa süre önce tanıştığım bir adama öldükten sonra vücudunu bir üniversitenin tıp fakültesine bağışlaması karşılığında üniversitesi öğrencisiyken $500 para ödenmişti. Anlaşmayı kabul eden öğrencilerin hepsinin ayak bileğine ilgili hastaneyi belirten bir dövme yapılmıştı. Tıp fakültesi için kolay bir satış olmuştu bu. $500 öğrencilere o anda iyi gelirken ölüm ise tahayyül edilemeyecek kadar uzak bir gelecekteydi. İnsanın vücudunu bağışlamasında yanlış bir şey yok elbette. Örneğin seçilmesinin nedeni kökü çok eskilere dayanan bu ikili süreç çatışmasını şeytanla yapılan meşhur pazarlığı gayet iyi yansıtmasıdır. Dileklerini şimdi yerine getireyim, uzak gelecekte ruhun benim olsun. 11. ayrımın sonu. Sayfa 120.